Ayrım 4. Uzun Yol, Bernard Muatasiye, sayfa 33. 3. Kısım, Arayan Saksağın. 26 Eylül'de Joshua, küçük Trinidad adasının 250 mil kuzeyinde, güneş batarken neredeyse durgun havada 16 derece 40 dakika güney enleminde bulunuyordu. Pilot kitap bu bölge için sadece %1 sakin hava gösteriyordu. Şansıma bana denk geldi. Oysa keşişleme alizesi ile sert batı rüzgarlarının geçiş bölgesi at enlemlerinin yani horses latitudes çok yakınındaydık. Allah'a şükür Poto Noir'la alakası yok. At enlemlerinde hava neredeyse hep güzel ve sıfır havalar oldukça nadir. Ama yine de Tahiti Alicante seyahati sırasında Joshua ile Yıldız ile Yıldız Poyraz arasındaki hafif meltemle paçayı sıyırmak için 10 gün gerekiyordu. Dipnot, Fransız editörün notu. 23.11.1965'te Bernard Muatasiye, eşi François ile beraber Tahiti'den çıkıp Hornburnu'nu dönerek bir yere uğramadan Alicante'ye vardılar. 14.216 mili 126 günde tamamlamak suretiyle bir yatım bir yere uğramadan yaptığı en uzun yolculuk oldu. Eski pamuklu cenovasını bir borada kaybedince Alize'yi yakalamak için yol floku ve ağır trinketiyle Orsa'da zorlukla sürünmüştü. Şimdi fark çok büyük. Joshua iyi bir cenova ile büyük trinketini taşıyor. Üstüne üstlük bir de hafif tergalden 7 metrekare düşük hava yelkenini öndeki hatch ile ana direk tabanı arasına bastım. Bütün bunlar iyi çekiyor, zira iki gündür deniz iyice düzeldi ve az da olsa Poyraz'dan hafif esinti devam ediyor. Yine de Poto Noir'ı geçerken kaybettiğim 25 metrekarelik canım ikiz yelkini düşündükçe içim cız etmiyor değil. Kuş etimde döne döne düşünmekten bir türlü kendimi alamıyorum. Dün onu denize atmalıydım. Çürümüş, tamir edilemez bir halde. Fazladan 20 kilo ağırlığı kalabalığı ile ne için taşıyacaksın diye hesaplar yaparak kendi kendimi teselli etmeye çalıştım. Hiç olmazsa performans için bu kadarcık kazanılsın. En iyimser beklentilerim oldukça aşıldı. Poto Noir'dan beri keşişleme alizesi 10 günde, orsa seyirdeki ortalamayı günde 150 mile yükseltti. 2 kere 130 mil, 1 kere 138, 2 defa 151, 2 defa 156, 2 kere 160 mil ve bir patırtılı günde de 174 mil. Joshua rüzgara doğru çıkarken hiç böylesine bir sürat yapmamıştı. Tahiti Alicante zamanında Yeşil Burun Adaları açığında Orsa'da en iyi gününde o da 1 kere 160 mile ulaşmıştı. O devirde Orsa'da en iyi günler. Yeşil Burun ile Kanaryalar arasında ortalama 145 mil dolayındaydı. Oysa deniz orada son günlerde burada olduğundan daha da sakindi. Rüzgara karşı şimdiki daha iyi hızın önemli bir nedeni Joshua'nın Tahiti Alicante'ye göre nispi olarak daha hafiflemiş olmasından kaynaklanıyor. Bir de ağırlıkların boy istikametinde çok daha iyi dengelenmesi, gereksiz malzemeyle doldurulmaması, daha da az çapari sayesinde başı ve kıçı tamamen boşaltabildim. Eskiden baş altında biri geberik, biri de atılmayı bekleyen iki tane demonte vaziyette bot vardı. Ayrıca yıllarca birikmiş irili ufaklı çok kıymetli ıvır zıvır. Bunların dışında 3 yıl evvel ne ile değiş tokuş ettiğimi hatırlamadığım 65-70 metrekare eski bir pamuklu Cenova. A'dan Z'ye çürümüş, Panama ile Galapagoslar arasında ruhunu teslim etmeden önce sadece 13 saat dayanabilmişti. İkiye bölünmeden önce bize neredeyse gurkatalardan birini söktürtecekti. Yine de onu seviyorduk. Bu 40 kiloluk boşu boşuna yer tutan lüzumsuz leşi güverteden denize sallamaya kıyamamıştık. Böylece yüksek enlemlerdeki ilk 12 saatimizde Joshua tepe takla olmak üzereydi. Yani baş aşağı kıç yukarıda takla atmak. Dipnot, çevirmenin notu. Yazar burada Türkçe'ye tepe takla veya tumba olarak çevirebileceğimiz ve Fransız denizcilerinin kullandığı Saint-Cyr filini denizci olmayanlara açıklamış. Tamam, deniz sertleşmişti, kabul. Ama Joshua da Cape Horn'a kadar sinir içinde geçtiğimiz bölgede tehlikeli şekilde yüklüydü. En basit bir kuvvetli rüzgarda bile bodoslamayı ikinci bir dalgaya bindirip tepe takla olma korkusuyla denizleri 4/3 arkadan alıyorduk. Yolda giderken tekneyi hafifletmek mi? Bu denizlerde ne zaman geleceği belli olmadan güvertede patlayan, tehlikeli karşılıklı dalgalarda bunu söylemesi yapmaktan kolay. Sütten dili yanan yoğurdu üfleyerek yer. Bunun tercümesi Plymouth'taki hazırlık esnasında büyük bir temizlik operasyonu olmuştu. Motor, ırgat, bot, 4 çıpa, lüzumsuz haritalar, gideceğimiz yerlerle ilgisi olmayan bir valiz dolusu kitap ve notik rehberler, 25 kilo yedek tut ya 400 kilo zincir, önemli bir miktar 18 milimetre naylon koltuk halatı ve tüm boyaları 125 kilo tekneden çıkarıp attım. Alizelerde uğraya uğraya uzun yol yapacak bir yelkenlini yedek olarak aldıkları hakikaten inanılır gibi değil. Bunlar dışında Mill Bay Dock'taki tekerlekli çöp bidonuna gidenler ile kopçu teknelere dağıttığım üst üste birikmiş, epey bir ağırlık yapan akıl almaz küçük şeylerden bahsetmiyorum bile. Zaten Plymouth'a gelmeden Toulon'da çıkardıklarım vardı. 300 kilo ıvır zıvır ki bunların bir kısmı bir arkadaşın hediyesi olan bir bavul dolusu dünyanın önemli bir kısmını kapsayan haritalardı. O da bunları bir gemi sökülürken kurtarmış. Başka yerlerin yanı sıra bütün detaylarıyla hiç ayağımı bile basmayacağım Basra Körfezi, Kızıldeniz ve de bütün Japonya'nın haritaları vardı. Seyahatten önce boşalttığım bütün bu ıvır zıvırı düşündükçe aklıma teknesinde yaşayan birçok insan geliyor. Acaba bunlar da arayan saksağın gibiler mi diye. Bu kuş bir gün ihtiyacımı karşılayamamam saplantısıyla yolunun üstünde ne bulursa yuvasına taşıyıp biriktirir. Tahiti Alicante yolculuğunun sonunda baş altında bir sürü ıvır zıvırın arasında itinayla muhafaza edilmiş bir körük pompa bulmuştum. Onu seyahatten 4 yıl önce bir rıhtımda bulmuş, büyük bir soğukkanlılıkla kimsenin değilse benim olsun, bir gün nasılsa bir işe yarar diyerek sahiplenmiştim. Ne işe yarayacaksa, hiçbir fikrim yoktu. Şişme botları sevmem, rüzgarda zor abranır, demir çekmeye de yaramaz. Ama bu pompa bot şişirmekten başka bir işe yarayabilirdi. Mesela bir dalga çanının içine hava üfleyebilirdi. François pompalarken ben de ona güzel balıklar getirmek için korayların, çivirinin notu mercan kayalıkları arasında dolaşabilirdim. Halbuki bu körüğün suyun altında 40 santimden öteye hava basacak bir de gücü yokmuş. Neticede Alicante'de körüğümü baş altının bir köşesinde yeniden keşfedip Antillerle Pasifik'e giden bir Fransız yatına hediye ettiydim. O da bana hiçbir lambama uymayan bir lamba şişesi vermişti ama belli mi olurdu? Birkaç hafta sonra başaltının karmaşasına bir çeki düzen verirken kenevirden 3 metrekare bir fırtına floğu çıkardım. Saçtan levha kadar ağır gradini de neredeyse bileğim kadar kalındı. Bana da vermişlerdi. Hangi tekne olursa olsun hiçbirinin katiyen işine yaramazdı. Dikkatlice havalandırmak için dışarı çıkardım. Komşu teknedeki İngiliz arkadaş mıknatıs gibi yapışarak yaşlı gözlerle şefkatle okşadı. Ona veriverdim. O kadar memnundu ki hiçbir zaman kullanamayacağı, ancak su pompasına contalar kesebileceği bu yelkeni güneşe sererken, tozunu silkelerken onu seyretmek büyük bir keyifti. Daha sonra hazinesini itinayla baş altına yerleştirdikten sonra bana bir körük getirip işime yarayıp yaramayacağını sordu. Bu benimkiydi. Bir gün önce bir Alman yatının sahibinden galvaniz bir boru parçası ile değiş tokuş etmişti. Körük pompamı geri alırken bu kadar dolaşımdan sonra Tanrı yeniden yoluma çıkardıysa bunda önemli bir sebep olmalı diye düşündüm. Bu sebebin ne olduğunu bilemiyordum. Zira Joshua'yı dolduran bütün her şey gibi körük de yüksek enlemlerde daha iyi tepe taklı olmamıza yardımcı olmaması için Plymouth rıhtımına bırakıldı. Plymouth'ta tekneden çıkarılan her bir şey, önce seyahat esnasında kıymetli sağlığımı denetlemek amacıyla François'dan yürüttüğüm banyo tartısıyla tek tek tartılıyordu. Kısmen bir ton iyi malzeme dönüşte alınmak üzere bir arkadaşın deposuna bırakıldı. Böylece Joshua bunlardan kurtarıldı. Bu büyük tıraşlamaya rağmen tabii ki birçok şeyden yine de düşüncesizce yoksun kalmadım. Örneğin alıkoyduğum haritalar en asgarisinden Ümitburnu civarının, Avustralya'nın, Tasmanya'nın, Güney ve Kuzey Yeni Zelanda'nın bütün yaklaşılacak yerlerini en ince detayıyla, bir de Patagonya kanallarını da içeren Horn sularını gösterenleriydi. Herhangi bir aksilikle sırtım yere gelmeyecekti. Yani kısaca Plymouth'tan ayrılırken bana gerekli olduğunu düşündüklerimin yanı sıra ileride lazım olabilecekler ile yola çıktım. Bütün bu safrayı atmama rağmen 25 kiloluk SQR demiri, 16 kiloluk 3 tırnaklı kolin, 3 boy halinde salma boşluğuna yerleştirdiğim 60 metre 10'luk zinciri, bir de palamar için 100 metre 18 milimetrelik halatı muhafaza ettim. İyice hafiflemesine rağmen Joshua herhangi bir avarya, hastalık ya da bezginlik durumunda karaya inmeye hazır durumdaydı. Bu kadar uzun bir yolculuk, hazırlıklar ne olursa olsun sağlık yönünden birçok bilinmezlik taşır. Ama bilhassa harika güzelliğiyle büyük bir bilinmezlik var ki o da denizin ta kendisi. Yola çıktığımızdan bu yana günlük ortalamam 123,5 mile yükseldi. Tahiti ile Horn arasında 115 idi. Ondan birkaç yıl önce genelde daha iyi rüzgarlarla Horn ile Mother Enlemi arasında 120 mil olmuştu. Rüzgarla deniz sayıların çok ötesine geçtiği halde sayıları böyle ardı ardına sıralamak insana tuhaf gelebilir. Ama harita üzerine çizilen millerin görünümünün denizciye tercümesi, teknesinin omurgasının suya yardığı iz ve teknesinin ona bütün verdikleriyle denizcinin teknesine verdikleridir. Şayet yarışta bile olsak mutlaka başka yarışçılara ya da başka teknelere karşı yarışıyor değiliz. Dördüncü kısım, Trinidad'da pazar günü. Sakin sakin kuzeyden hafif esinti, yeniden sıfır havalar. Güneş öğle rasatında moralimi yükseltmek için orada. Son 24 saatte kat edilen yol sadece 45 mil. Yolculuğun başından beri yapılan en zayıf yol. Genel ortalama 2 kertik düştü. Dün aynı saatteki 123'e karşı 130 mil. Geri kazanması çok zor, bunu bütün denizciler bilir. Beni her şeye rağmen avutan da rüzgarın Poyraz'a dönmesiyle haritaya çizilen 45 milin tam güneye, küçük Trinidad adasına doğru olmasıydı. Ertesi gün 28 Eylül, rüzgar kıbleye döndü, hep hafif. Rotayı Ümitburnu'na çeviriyorum. Hızlı gitmiyoruz ama maksat mesafeden kazanmak. Şimdiye kadar Joshua bu mevsimde güneyin 35. paralelinde esen taşıyıcı meltemleri yakalamak için rüzgarı Orsa'dan alarak güneybatıya iniyordu. Hiçbir kazancı olmayan güneybatıya devam etmektense güneydoğu yönünde 35. paralele yönelip Ümitburnu'na yaklaşmak daha evlaydı. Öğle rasatında ortalama yine bir kıdım düştü. Dünkü 130 mil ile evvelki günkü 132'ye karşı 129 mil. Unutmayalım ki 0.4 çok önemli. Bunun için çok da dert etmiyorum ama her şeyin geçici olduğu üzerine düşünce geliştiriyorum. Hafif rüzgar yeniden keşişlemeye doğru dönüyor. Bu sefer 3 kuvvetinde. Tekrar tramola atıp öbür kontraya geçiyorum. Trinidad adası 90 mil güneyde. Deniz tatsız bir şekilde çalkalanıyor. Bu enlemde tam tropikal bölge 19 derece güney. Güney-güneybatıdan ansızan gelen kaba dalga beni şaşırtıyor. Kuzeye doğru çoktan uzaklaşmış çok kuvvetli bir fırtınanın arda kalan kaba dalgası olmalı. Demek ki gereğinden fazla güneye inmemeye çalışmalı. Yaza göre daha çok olan fırtınalarıyla orada hala ilkbahar. Fırtınaların geçtiği yollar yaza göre daha kuzeyde oluyor. Rüzgar hakikaten ne yapacağını bilmiyor. Bir bakıyorsun keşişlemeden, bir bakıyorsun tam gün doğusu, hatta bazen de Poyraz ama hep hafif. Her olumlu değişimden istifade edip Pruva'yı Trinidad üstüne çeviriyorum. Sunday Times için çektiğim filmlerin paketini bırakmak istiyorum. Hızımız dünden beri 4 notu muhafaza ediyor. Gökyüzünün şeklinden umduğum gibi çıkıp da bu tatlı meltem esmeyi sürdürürse, Joshua yarın sabah bütün tüyleri havada karadan görünmeye başlar. Öğleden hemen sonra 3 kuvvetinde doğudan küçük bir rüzgar. Moralim irtifa kazanıyor. Oysa karaya yaklaşmaktan nefret ederim. Alışıla gelen yeknesaklığı alt üst eder. Kıyıların tehlikelerinden uzak her şeyin asıl yerini bulduğu, affetmeyen ama kalleşlik de etmeyen, emniyetli açık denizden sonra denizcinin içselleştirmeye başladığı çok yavaşlamış iç ritmini değiştirir. Denizci için kıyı çoğu zaman büyük bir caniye benzer. Onu bir kakıç boyu uzakta tutmayı tercih ederim. Hele bazen neresi olduğunu tanımak içinse olabildiğince uzakta. Üstüne üstlük Plymouth'ta ağırlıkları def etmek derdiyle bu adanın bağlı olduğu Brezilya'nın H4 Nautic kataloğunu getirmeyi basmaya unutmuşum. Hiç de akıllıca değil. Tahiti Alicante seyahatinde Trinidad hakkındaki bilgileri okurken küçük yerleşim bölgesinin bulunduğu doğu sahillerinin temiz olduğu aklımda kalmıştı. Muhtemelen telsizleri vardır da kolimi veremezsem de Lloyd's'a durumumu bildirirler. Zira yarın pazar. Umarım telsizci, MİK bayraklarının ne demek olduğunu muhtemelen yegane bilen adam, pazar günü diye sabah 6'dan akşam 6'ya yan gelip yatmıyordur. İnşallah yatmıyordur. Yine de kırmızı bir yatın çıka gelmesi, siestanın kutsal olduğu bu tropikal dünyalıların uyuşukluğunu biraz sarsacaktır. Ertesi günü 29 Eylül sabah erkenden kara göründü. Rüzgar masmavi bir gökyüzünün altında üç kuvvetinde poyrazdan karardı. Problem yok, bu rüzgar düşmeyecek. Neden olduğunu söyleyemem. Bu tür şeyler gökle denizin işaretlerinden insiyaki olarak hissedilir. Bu sefer bizi bırakmayan tam kıvamındaki Meltem'le kara dostça davranıyor. Acaba plajda Hindistan cevizi ağaçları var mıdır? Geçerken gözlerimle onları okşamak istiyorum. Bir kereliğine tam dün beklediğim gibi olacak. Trinidad büyüyor, büyüyor, yavaş yavaş renklerini, sonra da detaylarını belli ediyor. Ada yüksek. Güneşin gelişine göre koyu maviden mora dönen renkteki büyük falezler ve doruklarla çok kesikli. Pembe taşları da var ama yeşili çok az. Bu ada güzel, hem de çok güzel. Derinlikleri kollamak için birinci gurcataya asılıp falezlere yakın geçerek etrafında tur atmak isterdim. Bahse girerim, dokunacak kadar yakını temizdir. Rüzgar yine poyrazdan dört kuvvete geçti. Dürbünden küçük yerleşim yerini iyice seçiyorum. Minnacık, güzel mi güzel, çatılar yeşil. Dalgaların kırılan yerlerinde uzun, kırmızı, biraz da garip bir şey var, kafamı karıştırıyor. Sanki bir tür dalga kıran. Ne gibi bir şey olabilir ki? Joshua kıyıya doğru altı notla koşuyor. Hayır, bir dalga kıran filan değil. Sahile yakın demirlemiş bir tekne, ölümüne de paslanmış. Cape Town'un balina gemilerine benziyor. Demek ki kıyı %100 temiz, emindim zaten. Mesafe hemen kapanıyor. Ayağımın altında teknemin manevra kabiliyetine, istendiği saniyede orsa ya da boji tramolu atmayı aleste olduğunu hissediyorum. Deniz çok sakin. Bu paslı gemi kafamı karıştırmaya devam ediyor. Balina gemisinin kaptanı olsaydım sahile bu kadar yakın demirlemeye cesaret edemezdim. Dürbünle gözetlemeyi bırakmıyorum. Hay Allah, az önce haklıydım, bu bir dalga kıran, daha doğrusu dalga kıran niyetine küçük teknelerin barınağı olsun diye bilhassa içine taş doldurulup batırılmış bir balina gemisi leşi. Eğer bu barınak hakikaten varsa leşin arkasında saklı ve ben buradan göremiyorum. Ama güneşin beyazlaştırdığı kumsalda ne bir pirog, dipnot. Pirog bilhassa Pasifik adalarında kullanılan ağaçtan oyularak yapılmış basit, ince, uzun yelkenli kayık. Ne de bir kayık görebiliyorum. Arada sırada da olsa köyün insanlarının balık yemeleri için bu yapma korunak orada olmalı. Plajdan sallanan bir oltayla istendiği kadar balık tutulabiliyor mudur ki bu memlekette? Joshua saat 11'e doğru Orsa Alaban'da eğlendirilmeye geçti. Leşe 300 metre kala trinketle Genova terslendirildi. Sığlık olup olmadığını görmek için birinci gurcataya tırmandım. Bir şey yok. Her yer derin bir mavilik. Yalnız sahile yakın yerlerde bazı şüpheli, sarı ve yeşile çalan lekeler fark ediliyor. Bu direğe vidalanan basamaklar da hakikaten çok pratik. İlk defa Bardio'nun Morris Adası'ndan geçişinde Le Quatre Vent adlı teknesinde görmüştüm. Sonra da Bardio Cape Town'dan geçerken Didi Kai'de. Daha sonra da 5 veya 6 değişik teknede de vardı. Nigel Victress'e yerleştirmişti. Bill King de bir çözüm arıyordu. Onunki daha lengirli. Çin işi yelkenler direğin bir tarafına yaslandığı için çıkıntılara izin vermiyor. Umarım Bill King de bir çözüm bulmuştur. Zira bunlarla neredeyse elini 3 defa şaklatana kadar kendini ilk Gurjata'da buluveriyorsun. Bardio daha iyisini yaptı. Morris Adalılar onun zor bir geçitte Gurjata'nın tepesinde koray yığınlarını uzaktan kollayıp nasıl volta atarak geçtiğini hep hatırlarlar. Onun gözetleme yeri aynı zamanda dümene bağlı uzaktan kumandayla kumanda mahallede oluyordu. Dipnot. Bardio tekneyi dümene bağladığı uzun alatlarla direğin tepesinden idare ediyormuş. Joshua yavaşça sürükleniyor. 200 metre çevrede her yer tertemiz. Köyün uzak sağında şüpheli bir renksizlik var. Bir de solda yine uzakta ne demek istediğini belli eden kahverengi bir leke. Bütün bunlar hafızama hiç olmazsa birkaç saatliğine yerleşti. Yeniden aşağı iniyorum, köyü dürbünle seyrediyorum. Bir kedi bile yok. Pencereler, çatılar gibi yeşil pancurlarla kapalı görünüyor. Kornaya üflüyorum. Bolio makinemle bir bobin filmi bitirdim. Tekrar kornayı çalıyorum. Sonra da daha iyi yaklaşmak için önce bir bocce tremolo atıyorum. Orsayla sağıyla paralel bir rota tutturabilmek için ön yelkenler neredeyse terslenmiş vaziyette. Dümeni iyice rüzgar altına basıp trinket ıskotasını azıcık boşladım. Bolio kokpitte her iki korna ötürüşümden sonra film çekiyorum. Tabii ki MİK bayrakları rüzgarda uçuşuyor. Yola çıktığımdan beri yerlerindeler. 5 haftadan sonra renkleri biraz atmış ama dürbünle ayırt edilebilecek kadar iyi durumdalar. Umarım karadakilerin en azından bir çift dürbünleri vardır. Hala bir kedi bile yok ortada. Sis düdüğü yine başarısız. Bütün coşkuma rağmen acıktım, öğlen geçti. Bu toprakların kokularını almak istiyorum ama rüzgar denizden geliyor. O kadar az yeşillik var ki fazla bir şey kokmamalı. Sis düdüğü, bir şey yok. Bütün bu gayretten sonra bırakıp gitmek aptallık olur. Halbuki Sunday Times'ı boş verip biraz şu güzelim adanın etrafında bir tur atmayı, falezlerin üzerinde katedral gibi yükselen kayalıkları yalayarak geçmeyi arzu ediyorum. Bir kaçak halinde Cenova maske ederse diye kendime sadece bir kavançalık pay bırakırdım. Ama Sunday Times'ı boşlarsam François ile benim iyi haberlerimden mutlu olacak arkadaşları da boşlamış olurdum. Sonra Sunday Times Trinidad'dan bir telsiz mesajı aldığında belki BBC haberlerinde Joshua şu gün şurada görüldü ve de Bill King ile Nigel de aynı gün şuralardaydılar der. Trinidad'dan sonra 3 gün BBC'ye asılı kalacağım. Öbürlerinin nerede ve nasıl olduklarını bilmek bana büyük bir mutluluk verecek. Lois'e gelince o da benim gibi telsizsiz. Ondan hiç haber alamayacağım. Sis düdüğü. Yine yok bir şey. Olamaz. Bunlar bütün pencereler kapalı, büyük gürültüyle karınlarını şişirmekle meşgul olmalılar. Tamam. 1, 2, 3... 9. Saymak mümkün değil. Büyük bir evin önündeki merdivenden aşağı dökülüyorlar. Belli ki aynı evde hepsi birden bu pazar zıkkımlanmak için toplanmışlar. İçeride ne şamata vardı kim bilir. Belki de kenarda köşede kalmış bir velat Bella Barka, Bella Barka diye bağırarak alarmı vermiştir onlara. Şimdi en az 20 kişi merdivenin basamaklarında birikmiş. Orada öyle kımıldamadan duruyorlar. El kol işaretleri yapıyorum. Hiç reaksiyon yok. Hayır, bir tanesi koşarak aşağı iniyor. Hep koşu halinde sağa doğru seyirtiyor. Yine koşarak küçük bir eve giriyor. Üniforması yok. Öbürkülerde hala hareket yok. Bana öyle geliyor ki onlardan biri olsam şimdiye pantolonumu çıkartmaya vakit bulamadan dizlerime kadar suda olurdum. Kafalarının arkasında ne var bilmiyorum. Her halükarda hiç sandal yok bu memlekette. Demin paslı her tarafı delik deşik balina gemisinin güneyinden geçerken gördüm. Hiç öyle korunak falan yok arkasında. Göründüğü kadarıyla özel bir görevi olmayan basit bir leş bu. Bu adamlar kıpırdamayacak anlaşılan. Küçük eve koşarak giren elinde bir şeyle dışarı çıktı. Hemen dürbünü kaptım. Hayır, bu bir makineli tüfek değil. O da bana dürbünle bakıyor. Ama ellerimle yaptığım dostluk işaretlerine cevap vermiyor. Bu da beni az da olsa endişelendiriyor. İşim olmayan bu koydan çıkmak için bir kavança atıyorum. Dümen dolabını devreden çıkarıp otomatik dümeni orsaya ayarlayıp bağlıyorum. Yine de 5-6 kere MİK bayraklarını indirip kaldırıyorum. Dürbünlü herif Joshua'nın beyaz üstüne iri siyah harflerle yazılmış adını rahatça okuyabildi. Umarım okumuş. Hem de yelkenin üstündeki kocaman iki rakamını fark etmiştir. Joshua güvertesi neredeyse suda, yeşille kahverengi lekelerin uzağından geçmek için açık denize doğru yol alıyor. Kokpitte Çinliler gibi bağdaş kurmuş, dirsekler parampette, çenem avucumda, deminden beri grup halinde yerlerinden kımıldamayan bu insanlara bakıyorum. Korkmuş gibiler, sanki şeytan görmüşler. Kayıklarının olmamasına neredeyse rahatlamış gibiyim. Silahlı olarak gelip bana adalarını ispiyonlamamam için olan vizemi göstermemi rica ederler miydi diye bile düşündüm. Yılda bir veya iki kere Brezilya'dan gri renkli askeri ikmal gemisinin ziyareti dışında tamamen izole bu insanları hakikaten anlamak mümkün değil. Onlardan biri olsaydım ufuktan çıka gelen, yelkenleriyle uzakları getiren bu kırmızı renkli küçük tekneyi gördüğümde içim cız ederdi. Neden onlar böyle? Yerimden kalkıp sağ kolumu yavaş bir hareketle sallıyorum. Bu hareketi dünyanın en vahşi halkları dahil herkes anlar. Allah'a ısmarladık demektir. Birdenbire bütün kollar sallanmaya başladı. Hepsi büyük dostluk çığlıkları atarak kumsala doğru koşmaya başladılar. Üç tane herif kemerlerine kadar suya girdiler. Sıcaklıklarının bana kadar geldiğini hissettim. Boğazım tıkandı. Şimdi anladım. Hepsi demirleyeceğimi sanmıştı. Bekliyorlardı. İnanamadan umuyorlardı. Rüyalarının uçup gideceğinden korkuyorlardı da onun için yerlerinden kımıldamıyorlardı. Ben de anlamamıştım. Zaten ne onların kayığı ne de benim botum vardı karaya çıkmak için. Kollar sallanmaya devam etti. Karadan gelen çağrı sesleri bodoslamanın denizi yararken çıkardığı fışırtılarda eridi. Kendimi çok tuhaf hissettim. Neredeyse zırlıyordum. Güneş batarken Trinidad dümen suyumda kaldı. Uzaktan silüet halinde harikulade, gerçek dışı, göğün portakal renginin içinde koyu mavi. Biraz önce düşünmeden yedekte attığım oltaya küçük bir dorağı doğurdu ama bu akşam hiç aç değilim. Onu iğneden kurtarıp tekrar denize bıraktım. İlk defa tuttuğum bir balığı denize gönderiyorum. Yarın için saklayabilirdim ama canım istemedi, şansı varmış. Güneşin battığı yerde silikleşen, şimdi küçük görünen Trinidad'a bakıyorum. Falezleri, katedrallerden kayalıkları, renkleri ve sıcaklığı da bütün adayı yeniden görüyorum. Yeşil çatılı evleri olan köyü, kumsala koşup büyük uğultularla el sallayan adamları tekrar görüyorum. Hindistan cevizi ağaçları var mıydı? Bilmem. Tek bakmayı unuttuğum şey oydu. Dördüncü ayının sonu. Sayfa 43.